Gökten Gelen'in 30. bölümüne hoş geldiniz. Ben Halil Sunar. Beraber olduğumuz süre boyunca UFO'lardan, dünya dışı varlıklardan ve paranormal olaylardan bahsedeceğiz. Merhabalar arkadaşlar, yeni bir bölümle tekrar karşınızdayız. Tam 8 aydır ve tam 30 bölümdür beraberiz arkadaşlar. O yüzden küçük bir kutlamayla bölümü başlatayım dedim. 30. bölüm kutlaması olarak yani. Aslında orijinal planım buydu, biliyor musunuz? Yani 30 bölümlük bir seri yapıp programı sonlandırmayı düşünmüştüm ilk başladığım zamanlarda. Bu son bölüm olacaktı yani normalde. Ama tabii sonra sizlerden gelen ilgi ve alakadan ve güzel mesajlardan sonra gittiği yere kadar götürmeye karar verdim. Biliyorum hala podcast'te değinmediğimiz çok sayıda konu var aslında. Sizlerden de sürekli öneriler geliyor zaten. İşte şu konu hakkında da bir bölüm yapabilir misiniz diye. O yüzden dediğim gibi belli bir bitiş süresi belirlemeden gittiği yere kadar yayınları sürdüreceğiz arkadaşlar. Başlamadan önce kısa bir de ricam olacak. Gelen mesajlar arasında birkaç kere nerede oturduğumu soranlar oldu. Adana'da yaşadığımı zaten söylemiştim ama Adana'da nerede oturduğumu soruyorlar. Arkadaşlar bunlar artık özel bilgiye giriyor, yani cevap veremem bu tarz sorulara. Bana gelen mesajların hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Yani soru soranlara cevap veriyorum ya da bir konu üzerinde konuşmak isteyen olursa İşte vaktim el verdiğince sohbet etmeye çalışıyorum o konu hakkında. Yani merak ettikleriniz varsa, başınızdan geçen olaylar ya da vesaire bu tarz şeyler, tabii ki çekinmeden yazabilirsiniz. Ha olur, bir gün böyle yolda falan denk geliriz, oturur bir çay kahve de içeriz, yani o da problem değil. Ama lütfen artık nerede oturduğumu sormayın sevgili dinleyiciler. Bunu da rica ettikten sonra bugünkü bölüme başlayalım. Evet, pilotlar dünyanın en şanslı insanları arasında bence. Yani hem dünyayı geziyorsunuz hem de üstüne maaş alıyorsunuz, düşünsenize. Tabii uluslararası uçuş yapabilmek için birkaç yıl yurt içi uçuş deneyimine sahip olmanız gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Belli bir uçuş saatine ulaştıktan sonra uluslararası uçuş yapabiliyorsunuz. Olsun ama yine de zevkli yani. Ya zaten sorarlar ya böyle küçük çocuklara falan, işte ileride ne olmak istiyorsun diye. Birçoğu pilot olacağım der. Belki hayatında hiç uçağa binmemiş olsa bile o özgürlük hissi ve gökyüzünün sırları çocuklara bayağı çekici geliyor anlaşılan. Bazı insanlara korkutucu gelse de pilot olmanın en azından benim açımdan bir güzel yanı daha var. Meslekleri itibariyle UFO hadiselerine en çok şahit olan insanların başında gelmektedir pilotlar. Önceki bölümlerimizde bazı pilotların UFO deneyimlerinden bahsetmiştik. Mesela astronot Gordon Cooper henüz astronot olmadan önce pilotluk yıllarında Almanya'nın üstünde keşif uçuşu yaptıkları esnada metal disk şeklindeki çok sayıda araçtan oluşan bir UFO filosuna denk geldiklerini ve aralarında bir süre kovalamaca yaşandığını anlatmıştır. Bu araçların savaş uçaklarıyla adeta oyun oynadıklarını, uçaklara belli bir mesafeye kadar yaklaşıp sonra ani bir hızlanmayla geri kaçtıklarını ve savaş jetlerinin bu UFO'lara yetişmesinin mümkün olmadığını söylemiştir. Başka bir örnek, 1946 High Jump operasyonu esnasında Amiral Richard Byrd Antarktika üzerinde keşif uçuşu yaparken Ariani ırkına, yani Aryanlara mensup 2 adet UFO amiralin uçağına eşlik etmiş ve uçağın kontrolünü de ele alarak amirali Aryan üssüne götürmüşlerdir. Bu hadiseyi de Amiral Byrd'ün ölmeden önce oğluna bıraktığı şahsi günlüğünden biliyoruz. Yine geçtiğimiz sene Amerikan Senatosu huzurunda gerçekleştirilen UFO ifşasında söz alan F-18 pilotu Ryan Graves, 2014 yılında yaşadıkları bir hadiseden bahsetmiştir. anlattığına göre Virginia semalarında yer radarları tarafından bir araç tespit edilir. Bunun üzerine Ryan Graves ve diğer birkaç pilot gözlem yapmaları için bölgeye gönderilir. Tespit edilen UFO'ya yaklaştıklarında bunun çevresinde bir çember olan, ortası ise siyah bir küp şeklindeki bir araç olduğunu görürler. Uçan siyah küp. Ne kadar garip değil mi tasarımları aslında? Yani bizim tasarlayabileceğimiz hiçbir şeye benzemiyor. Mesela hiçbir aerodinamik yapıları yok. Demek ki ihtiyaç duymuyorlar. Ryan Graves UFO'yu gördükten sonra komutanlarının kendilerine üsse geri dönmelerini emrettiğini belirtmiştir. Hava kuvvetlerinde bu konularda çok sıkı bir gizlilik ve sansür olduğunu ve yaşanan UFO karşılaşmalarının neredeyse hiçbirinin resmi olarak kayıt altına alınmadığını söyledi. Yani neredeyse uçaklar icat edildiğinden beri havada sık sık bu karşılaşmalar yaşanmış arkadaşlar tarih boyunca. İkinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı ve Vietnam Savaşı esnasında da havada çok sayıda karşılaşma hadisesi meydana gelmiştir. Dinlediyseniz hatırlarsınız, Bentwaters vakasının ardından üstteki askerlere izletilen filmde bu savaşlar esnasında askerler tarafından kameraya kaydedilen UFO'ların görüntüleri izletilmiştir ve bunların dünyayı ziyaret ettiği ya da dünyada yaşadığı bilinen bazı ırklara ait araçlar olduğu söylenmiştir. Tarih boyunca savaş pilotları tanımlayamadıkları bu araçlara Boogie ya da Foo Fighter lakaplarını takmışlardır. Bunlar önceki bölümlerimizden aklımda kalan bazı vakalar sadece. Ama tabii ki kayıt altına alınan ve hem pilotlar hem de radarlar tarafından tespit edilen çok sayıda pilot karşılaşması bulunmaktadır. Bu 30. bölümde pilotların başlarından geçen bazı UFO vakalarını ele alacağız. Şimdi komşumuz İran'da birkaç yıl arayla yaşanan 3 ayrı olayı anlatarak başlayalım. İlk olay 1976 yılında İran'da Tahran şehrinin üzerinde yaşanmıştır. 19 Eylül 1976 tarihinde gece saat 1 civarında Tahran'ın üstündeki gökyüzü bir anda aydınlanır. Gökyüzüne bakanlar sürekli renk değiştiren çok parlak bir objenin üzerlerinde durduğunu, birkaç saniye sonra ise çok hızlı bir şekilde şehrin başka bir noktasına gittiğini görürler. Sanki bu araç yerde bir şeyleri arar gibi hareket etmektedir. Tahran'daki askeri hava üssüne çok sayıda ihbar telefonu gelir. Üssün başındaki komutan olan General Yusefi, gözlem yapmaları için 2 adet F-4 Phantom uçağına kalkış talimatı verir. İlk uçak pistten kalkış yaparak UFO'nun en son görüldüğü noktaya doğru harekete geçer. Kalkış yapan bu ilk F-4'ün pilotu ise Teğmen Yadi Nazeri'dir. Nazeri bu göz kamaştıran araca birkaç kilometre kadar yaklaştığında aracın yaklaşık 50 metre çapında olduğunu ve şekil olarak tıpkı bir elmasa benzediğini görür. UFO'ya yaklaştıkça F-4'ün ekipmanları ve göstergeleri bozulmaya başlar. Teğmen Nazeri bütün iletişimini ve göstergelerini kaybetmiş vaziyette gecenin karanlığında göz kararı uçmaya çalışmaktadır. Bir süre sonra bunun bir işe yaramayacağını fark ederek üssüne doğru geri döner. Geri dönüş yolunda UFO'dan uzaklaştıkça uçağın ekipmanları da tekrar çalışmaya başlar. Nazeri üsse iniş yaptıktan birkaç dakika sonra ikinci savaş uçağı havalanır. Bu sefer uçağın kontrolünde binbaşı Perviz Caferi bulunmaktadır. Perviz Caferi UFO'ya 50 kilometre mesafedeyken hedefe kilitlenmeyi başarır. Üsten atış serbest emrini beklerken bir anda bütün iletişim kesilir. Tam bu esnada UFO'nun alt kısmından uzun ince bir ışık topu çıkar ve binbaşı Caferi'nin uçağına doğru yaklaşmaya başlar. Bu ışık topu tıpkı bir torpido gibi hareket etmekte ve Caferi'nin uçağına doğru yaklaşmaktadır. Oldukça endişelenen binbaşı bu ışık topunu hedef alarak füze atışı yapmaya çalışır. Ancak uçağın silah sistemi çalışmamaktadır. Bunun üzerine ani bir manevrayla yön değiştirir ve ışık topundan kaçmaya başlar. Bu ışık Caferi'yi kısa bir süre takip ettikten sonra geri döner ve ana UFO ile tekrar birleşir. Uçakların geri çekilmesinin ardından bir süre daha havada asılı vaziyette duran UFO, bir anda atmosfere doğru fırlar ve gözden kaybolur. Aradan 28 yıl geçer. 2004 yılına gelindiğinde İran Hava Kuvvetleri'ne ait radarlar nükleer tesis civarında uçan bir cisim tespit ederler. Tesise bir saldırı olasılığına karşın derhal jetlerin havalandırılması emredilir. 8 adet F-14, 8 adet F-4 ve 2 adet büyük radar uçağı üstlerinden kalkış yaparak bölgeye giderler. Karşılarında duran araç çok büyük bir disk şeklindedir ve altından yeşil renkli bir ışık yere doğru yansımaktadır. F-14'lerden birisi UFO'nun altından geçerken bu yeşil ışığın içine girer. Sonrasında pilotla yapılan röportajda ışığın içine girdiği anda uçağın çok büyük bir türbülansa girerek titremeye başladığını anlatmıştır. Uçaklar hedefe her kilitlendiklerinde radar sistemleri devre dışı kalır. Tekrar pozisyon almak üzere uzaklaştıkları esnada bu disk şeklindeki UFO arkasında çok uzun yeşil bir iz bırakarak gökyüzüne yükselerek hızla ortadan kaybolur. Aradan 8 yıl daha geçer. 2012 yılında İran'daki 3. karşılaşma vakası meydana gelir. 2004 yılında karşılaşılan UFO tekrar radarda tespit edilir ve savaş jetleri bölgeye gönderilir. Ancak bu sefer UFO'ya yaklaştıkları esnada F-14'lerden birisi havada infilak eder ve iki pilot hayatını kaybeder. Operasyona katılan diğer pilotlardan bazıları UFO'dan uçağa doğru lazer benzeri bir ışık yansıtıldığını ve hemen ardından uçağın patladığını gördüklerini anlatmışlardır. High Jump operasyonundaki olayı anımsattı bana. Orada da görgü tanığı askerlerin anlattığına göre uçak gemisinden kalkan uçak anında bu UFO'lar tarafından bir çeşit ışıkla vurularak düşürülmüştü. Yani lazer teknolojisini de ilk olarak Roswell'de düşen araçta bulduğumuzu da hesaba katarsak, bizim sahip olduğumuzdan çok daha güçlü ve gelişmiş bir lazer sistemini gerektiğinde silah olarak kullanmaları gayet olası bir ihtimal. Yakın tarihimizde sadece İran'da 3 ayrı vaka olmuş gördüğünüz gibi. Daha dünyanın diğer bölgelerinde sansürlenen ne olaylar yaşanıyor kim bilir. UFO karşılaşmaları yani sandığımızdan çok daha fazla yaşanıyor arkadaşlar. Ancak çoğu örnekte gördüğümüz üzere askeri merciler devreye giriyor ve olay askeri yollarla hallediliyor. Savaş uçaklarıyla yani. Ve sonra da olayın üzeri kapatılıyor. Ancak savaş jetleri kadar sivil uçakların da başlarından geçen çok enteresan olaylar var. Mesela 1994 yılında yaşanan bir olaydan bahsedelim. 28 Ocak 1994 tarihinde Fransız Havayolu şirketi Air France'e ait Airbus A320 model bir uçak Fransa'nın Nice şehrinden havalanarak Londra'ya doğru uçmaktadır. Öğlen saat 1 civarında Paris'in üzerinden geçtikleri esnada kaptan pilot Jean-Charles Duboc, yardımcı pilotu ve kokpitteki bir diğer personel üçü birden Paris semalarında çok büyük bir araç görürler. Kendileri 39 bin feet yükseklikte uçmaktadır. Gördükleri UFO ise daha aşağıda, yaklaşık 35 bin feet yükseklikte havada asılı vaziyette durmaktadır. Görülen aracın boyutu oldukça büyüktür. Yapılan hesaplamalara göre bu araç yaklaşık 1000 feet yani 305 metre uzunluğunda ve sigar shaped yani puro şeklinde olarak tabir edilen uzun ince bir yapıya sahiptir. Pilotlar merkezle irtibata geçerek aracın radarda görünüp görünmediğini sorarlar ve merkezden UFO'nun radarda da göründüğüne dair olumlu yanıt alırlar. Yaklaşık 25-30 saniye boyunca sabit olarak Paris'in üzerinde duran bu 300 metrelik araç yavaş yavaş şeffaflaşmaya başlar ve silikleşerek gözden kaybolur. Tekrar clock moduna girdi sanırım. Tespit edildiğini anlayıp görünmezlik özelliğini devreye soktu büyük ihtimal. Gündüz vakti yani koca koca metropollerin üzerinde duruyorlar ve o şehirde yaşayan milyonlarca kişi hiçbir şeyden habersiz sokakta yürümeye devam ediyor. Tepenizde 305 metrelik bir araç var ama fark etmiyorsunuz yani düşünsenize. Gerçi bilmiyorum yani pilot arkadaşlara da sormak lazım. Açık böyle bulutsuz bir havada gökyüzüne baktığınızda 35 bin feet yükseklikteki bir aracı görebilir misiniz? Yani zaman zaman geçen uçakları falan görüyoruz yani ama 35 bin feet çok mu yüksek acaba? Yani aramızda anlayan arkadaşlar varsa eğer cevap verebilirlerse sevinirim. Evet, bahsedeceğimiz bir diğer olay 3 Mayıs 1975 tarihinde Meksika'da yaşanmıştır. Pilot Carlos de los Santos, Piper PA-24 tipi tek motorlu uçağı Zihata Neo isimli küçük bir sahil şehrine indirir. Ve yolcular uçaktan indikten sonra Meksiko City'ye dönüş yolculuğu için tekrar havalanır. O gün hava açık ve görüş mesafesi oldukça iyidir. Kalkışının üzerinden 1 saat geçmiştir. 10.000 feet yükseklikte seyir halindeyken gri metalik renkli iki UFO uçağın sağ ve sol kanatlarının ucunda bir anda belirir ve uçakla aynı hızda uçmaya başlarlar. Santos daha ne olduğunu anlamadan karşısından da çok hızlı bir şekilde 3. UFO'nun kendisine doğru yaklaştığını görür. Kafa kafaya çarpışacaklarını düşünür ancak bu UFO oldukça keskin bir manevrayla uçağın altından geçer. 1-2 saniye sonra Santos uçağın alt kısmında bir çarpma hisseder. Karşısından gelerek altından geçen bu UFO geri dönmüş ve uçağın altına yapışmıştır. Santos uçağın kontrolünü kaybeder. Çevresini saran bu 3 UFO nereye hareket ederse uçak da o yöne doğru hareket etmektedir. Korku içerisinde defalarca merkeze Mayday çağrıları yapar. 3 adet tanımlanamayan aracın çevresini sardığını ve ne yapacağını bilmediğini söyleyerek yardım çağrısında bulunur. Uçak çok hızlı bir şekilde 10.000 feet'ten 20.000 feet yüksekliğe tırmanır. Bu yükseklik uçağın çıkabileceği maksimum yükseklik sınırıdır. Eğer bir süre daha bu yükseklikte devam ederse uçağın motoru duracak ve kontrolü kaybederek yere çakılacaktır. Birkaç saniye kadar 20.000 feet yükseklikte ilerledikten sonra nihayet çevresini saran bu 3 araç uçağı serbest bırakırlar ve çok ani bir hızlanmayla göz açıp kapayıncaya kadar uzaklaşırlar. Pilot Santos Meksiko City'ye başarılı bir şekilde iniş yapar. İner inmez ilk iş olarak hava trafik kontrol birimiyle görüşerek başından geçenleri anlatır. Trafik kontrol radar kayıtlarını incelediğinde Santos'un doğruları söylediği ortaya çıkar. Radar kayıtlarında uçağın civarında 3 adet tanımlanamayan cisim açık ve net bir şekilde görülmektedir. Carlos de los Santos yaşadığı olayın ardından iki farklı zamanda takım elbiseli insanlar tarafından ziyaret edildiğini ve konu hakkında konuşmaması için tehdit edildiğini söylemiştir. Santos her ne kadar birkaç yıl boyunca suskunluğunu korusa da nihayet cesaretini toplamış ve başından geçenleri kamuoyuyla paylaşmıştır. Yine UFO'ların bizim uçaklarımızla adeta oyun oynadıkları bir vaka daha. Adamlar resmen bizim teknolojimizle dalga geçiyorlar. Yani kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlar uçaklarla. Bir de Hollywood filmlerinde böyle savaş sahneleri olur ya, işte F-16'lar havalanıp havada böyle UFO'larla çatışmaya girerler falan. Yani bunları bilince, bu olayları bilince bu filmler böyle çok komik gelmeye başlıyor artık. Yani böyle bir saniye içerisinde ses hızının 9-10 katına çıkabilen araçlar bunlar aslında. Filmlerdeki gibi değil olay yani. Ya sen önce bir nasıl yetişeceğini düşün de sonra ateş edip vurmaya çalışırsın. Hani bir tane film vardı ya, Will Smith'in oynadığı Independence Day diye. Belki izlemişsinizdir. İşte uzaylılar dünyayı istila ediyorlar. Klişe Hollywood filmi yani, bildiğiniz. Ama yani orada pilotların tavırları falan efsane. İşte hadi dostum biraz uzaylı kıçı tekmeleyelim falan diye böyle. Uzaylı kıçı tekmeleyecekmiş. Ama yani yaşanan vakalardan da görüyoruz ki gerçek hayatta işler o şekilde olmuyor arkadaşlar. Evet, anlatacağımız son vaka Japon pilotların başından geçmiştir. 17 Kasım 1986 tarihinde Japan Airlines'a ait Boeing 747 model bir kargo uçağı Fransa'dan kalkış yaparak Tokyo'ya doğru uçmaktadır. Uçak sabahın erken saatlerinde Alaska üzerinden geçtiği esnada hava henüz karanlıktır. Bu sırada kaptan pilot Kenji Terauchi sol tarafında üst üste duran iki tane çok parlak ışığın uçağı takip ettiklerini görerek kabindeki diğer görevlilere gösterir. Oval şekle sahip bu parlak ışıklar bir saniye içerisinde yer değiştirerek bir anda uçağın önüne geçerler. Kabinin içi bu göz kamaştıran ışıkla dolmuştur. Öyle ki pilotlar artık önlerini göremez hale gelirler. Kaptan Terauçi hava kontrol merkezini arayarak radarda bu iki cismi tespit edebiliyor musunuz diye sorar ve merkezden hayır hiçbir şey görmüyoruz cevabını alır. Oval ışıklar birkaç saniye daha uçakla beraber hareket ederler ve bir anda ortadan kaybolurlar. Pilotlar tam kurtulduklarını düşündükleri anda devasa büyüklükte bir ana gemi bir anda önlerinde belirir. Dev bir topu veya küreyi andıran bu araç o kadar büyüktür ki 70 metre uzunluğundaki uçak yanında adeta sinek kadar kalmaktadır. Kenji Terauçi paniğe kapılarak tekrar merkezle iletişim kurar ve gördüklerini anlatır. Bunun üzerine hava kontrol merkezi Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı ile iletişime geçer ve hava kuvvetlerinin radarlarında bir şey görülüp görülmediğini sorarak teyit ister. Komutanlıktan gelen cevap ise oldukça açıktır. Evet, söz konusu uçağın yanında çok büyük boyutlu tanımlanamayan bir cisim görüyoruz. Kargo uçağı bu ana gemiden kaçabilmek için her şeyi dener. Hızını maksimum seviyeye çıkarır ve irtifasını 2000 feet'e kadar düşürür. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, UFO bu süre boyunca peşlerinden gelmeye devam eder. Nihayet birkaç dakikalık kovalamacanın ardından bu dev araç bir anda gözden kaybolur. Uçak Alaska'ya acil iniş yapar ve kaptan da dahil bütün uçuş ekibi gözaltına alınarak sorguya çekilir. Ve işin acı kısmı geliyor. Yaşanan bu olaydan yaklaşık bir ay sonra kaptan Terauçi basına verdiği bir demeçte Alaska üzerinde gördüğü aracın dünya dışı bir medeniyete ait olduğunu söyler. Ve bunun üzerine birkaç gün içerisinde uçuş lisansı iptal edilir ve kendisine masa başı bir iş verilir. İşte bu yüzden arkadaşlar pilotların çoğu havada gördükleri şeyler hakkında konuşmuyorlar. Deneyimli yılların kaptan pilotuna bile acımamışlar gördüğünüz gibi. Hatırlarsınız Amerikalı pilot Ryan Graves de aslında aynı şeyleri söylemişti. Hava kuvvetlerindeyken bu tarz konuların konuşulması ya da raporlanmasının önüne geçildiğini ve sansürlendiğini söylemişti. Yani ülke fark etmeksizin bu ufoloji vakaları dünyanın her yerinde baskılanıyor ne yazık ki. Ancak olay burada bitmedi arkadaşlar. Kaptan Terauçi basına verdiği demeçten önce olay esnasında merkez ile aralarında yaşanan bütün konuşmaların ses kayıtlarını ve UFO'nun görüldüğü resmi radar kayıtlarını da alır ve evinde saklar. Pilotluktan men edildikten sonra ise bu kayıtları Federal Havacılık İdaresi'nde görevli olan uzman John Callahan'e teslim eder. Federal Havacılık İdaresi'nde düzenlenen önemli bir toplantıda CIA, FBI ve Başkan Ronald Reagan'ı temsilen bazı Beyaz Saray yetkilileri bulunmaktadır. Bu toplantıda Alaska UFO vakası ele alınır. Uzman John Callahan, Kaptan Terauçi'den temin ettiği bütün kanıtları da ortaya koyarak olayı bütün detaylarıyla bu yetkililere anlatır. Toplantının sonunda ise CIA yetkililerinden birisi ayağa kalkarak şunu söyler. Bu toplantı hiç yapılmadı ve bu konu hiç konuşulmadı. An itibariyle gösterdiğin kanıtların tamamına el koyuyoruz. CIA ajanları ses ve radar kayıtlarını bir çantaya koyarak toplantıdan ayrılırlar. Ancak bilmedikleri bir şey vardır. Uzman Callahan toplantıya katılmadan önce bütün belgelerin yedeklerini çıkarmış ve bir banka kasasında saklamıştır. CIA yetkilileri çakallık yapmışlar yani kendilerince. Toplantıya katılıyoruz süsü verip bütün belgelere el koymuşlar. Ama tabii John Callahan daha kurnaz çıkmış onlardan. Ve onun sayesinde bu olay günümüze kadar gelmiştir arkadaşlar. Yani John Callahan sayesinde. Yoksa çoktan pilotu susturup olayın üstünü kapatmışlardı. Ki zaten anında pilotluktan almışlar adamı Japonya'da. Korkunç olsa da görmek isterdim o aracı. Yani düşünsenize, onlarca kargo uçağı büyüklüğünde metal bir küre sizi takip ediyor. Yani öyle dağcılık, bungee jumping falan hikaye arkadaşlar. Asıl adrenalin budur işte. 30. bölümünde sonuna geldik. Bize ulaşmak isterseniz mail adresimiz goktangelenpodcast@gmail.com. Yayınlarımızı beğeniyorsanız Spotify üzerinden support the show tuşuyla bağışta bulunabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamızı ve bölümlerimizi çevrenizle paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.